Ayrım 4.
Sokak kapısının sessizce açıldığını işittim. Çevik adımlar yankılandı avluda. Madame Pica törenden dönüyordu. Yalnızdı. Rahat bir soluk aldım. Sieur Bernardone atına binip Floransa yolunu tutmuş olacaktı. Annen geldi Francesco dedim. Uyu haydi ben gidiyorum. Gitme babam yok. Burada uyursun. Ne olur beni yalnız bırakma. Elime yapıştı. Beni yalnız bırakma. Tehlikedeyken ben diye bağırdı. Artık yalnız değilsin Francesco. Biliyorsun güçlü bir yoldaşım var içinde. Sesini duydun. Ne korkuyorsun? Anlamıyorsun Leo. Korktuğum da o ya. Gitme. Elimi alnına koydum. Yanıyordu. Annesi gülümseyerek içeri girdi. Meryem'in heykelinden sana selam getirdim yavrum. Dilerim ruhunu rahatlatsın, cesaret versin. Böyle diyerek avucunun içine bir fesleğen dalı bıraktı. Kaç gün, kaç gece sürdü Francesco'nun hastalığı. Her şeyi ölçebilirim de zamanı ölçemem. Bütün hatırladığım ayın ilkin küçüldüğü, sonra büyüdüğü, derken yeniden küçüldüğü. Francesco hala yatıyordu yatakta. Uykusunda boğuştuğu belliydi. Bir bakıyorsunuz kudurmuş gibi bağırarak fırlıyor, bir bakıyorsunuz yatağın köşesine büzülmüş tir tir titriyordu. Daha sonraları iyileştiğinde bütün hastalığı boyunca ilkin Araplarla sırtında kutsal haç, kendisini Kudüs'e girerken görmüştü. Sonra da yerden biten, ağaçlardan dökülen, gecenin bağrından fışkıran, peşini bir türlü bırakmayan cinlerle boğuştuğunu söyledi. Başucunda bir ben, bir de annesi beklemiştik. Madame Pica zaman zaman ayağa kalkıp bir köşeye çekilir ağlardı. Sonra minik beyaz mendiliyle gözlerini siler yerine oturur, tavus tüyü yelpazesiyle ateşler içinde yanan oğlunu serinletmeye çalışırdı. Bir gece hastamız bir düş gördüğünü ertesi gün bize anlattı ama sabahleyin değil çünkü zihni hala allak bullaktı. Akşamleyin serin karanlık indikten, bronz yağ kandilleri dağıldıktan sonra çevremizdeki dünya tatlılaştığı sırada ölüler görmüştü kendini. Can çekişmesinin son anlarında kapı açılıp içeri ölüm girmişti. Resimlerde Francesco'nun gördüğü gibi tırpan falan yoktu elinde. Bekçilerin kuduz köpekleri tuttuğu uzun bir demir kıskaç vardı. Kalk bakalım Bernardone oğlu diye bağırmıştı yatağına yanaşıp. Yürü gidiyoruz. Nereye? Ne demek nereye? Vaktini eğlencelerle, giyinip kuşanmakla, türküler düzmekle boşa harcadın. Hesap vakti geldi. Elindeki kıskacı uzattı. Francesco titreyerek yastıklara gömüldü. Bir yıl daha ne olur diye inledi. Ölüm güldü. Dişleri, çarşaflar ve ipekler üstüne patır patır döküldü. Geç kaldın, sürdün ömrünü. Onu kumarda oynadın ve kaybettin. Şimdi yürü bakalım. 3 aycık. Peki 1 ay olsun. 3 gün. Kabul 1 gün. Bu kez ölüm cevap vermedi. Kıskacı uzatarak Francesco'yu boynundan yakaladı. Tam o sırada düş gören uyandı. Bakındı. Hasta yalnız kalmasın diye Madame Pica'nın odasına getirdiği kanarya, pencere kenarındaki yerinde gagasını göğe kaldırmış ötüp duruyordu. Tanrı'ya şükürler olsun diye bağırdı Francesco. Sevinç içinde, alnından ter damlıyordu. Çarşaflara, demir karyolaya derken annesinin dizine dokundu. Gerçek mi diye fısıldadı. Parıltılı gözlerle bana dönerek, yaşadığım gerçek mi? Kuşkunuz olmasın efendimiz diye cevap verdim. Elini çırptı, yüzü aydınlandı. Yani vaktim var demek, Tanrı'ya şükürler olsun. Gülerek annesinin ellerini öpmeye başladı. Düş mü gördün yavrum diye sordu annesi. Hayırdır inşallah. Vaktim var diye mırıldandı yeniden heyecan içinde. Tanrı'ya şükürler, vaktim var. Bütün gün akşama kadar ağzını açmadı bir daha. Gözlerini kapayıp derin bir uykuya daldı. Boynu ve yüzü ışık içinde yüzüyordu. Madame Pica, tavus tüyü yelpazesiyle yelpazelenmeye devam etti. Derken acıyla bükmüş olduğu dudaklarını araladı. Oğlunu bebekken ninniyle nasıl uyuttuğunu hatırladı ve memleketinin diliyle yumuşak, tatlı bir türkü tutturdu. Bebelerin uykusu, gel al benimkini de, minik veririm onu, geri ver büyütünce. Bir yandan çocuğunu yelpazeleyerek uzun bir süre böyle tatlı tatlı okudu durdu. Eğilip Francesco'nun yüzüne baktım. Pırıl pırıldı. Yavaş yavaş ağzının çevresindeki, kaşlarının arasındaki kırışıklıklar kaybolmuştu. Teni minik bir bebek derisi gibi gerginleşmişti. Bütün yüzü, üzerinden serin, durgun denizin geçtiği bir kaya gibi parıldıyordu. Akşama doğru gözlerini açtı. Dinlenmiş, durulmuştu. Yatağında oturdu. İlk kez görüyormuş gibi çevresindeki dünyaya baktı. Bakışları bize yönelince gülümsedi ve düşünü anlatmaya başladı. Ama anlatırken o eski korkusu yeniden sarsmaya başlamıştı benliğini. Gözleri karanlıklar doldu. Annesi elini alıp okşayınca yatıştı. "Anne," dedi, "demin uyurken bir bebek sandım kendimi. Sen de beni sallıyor, ninni söylüyordun. Beni yeniden doğurmuş gibisin." Elini alıp öptü. Sesi çocuk sesine dönmüştü. Okşanmak istiyordu. "Anne, anneciğim, bana bir masal anlatsana." Birden peltek peltek konuşmaya başladı. Yüzü bebek yüzü oluverdi. Madame Pica ürktü. Avignon'un ünlü ozanlarından, günlü gün ederek yaşayan ve Francesco gibi eli açık olan kardeşlerinden biri, içkiden ve türküden aklını oynatmıştı. Kendini kuzu sanıp emeklemeye başlamış, otlamak üzere tarlaya gitmişti. Şimdi de kendi oğlu bebek olmuş, ondan masal istiyordu. "Olur mu, olur," diyordu kendi kendine. "Kanımın bozuk olmasına imkan var mı?" derken, haddini bilmeden böyle konuştuğu için Tanrı'dan bağışlamasını istedi. "Ne masalı yavrum?" diye sordu, serinlesin diye elini alnına koyarak. "İstediğin bir masal var mı? Memleketimden bir masal anlatayım mı? Anlat, Pierre'i anlat, şu vahşi, yalın ayaklı keşişin hikayesini." "Hangi Pierre'i?" "Hani şu Lyonlu, dini inançlara aykırı düşüncelere ön ayak olan biri vardı." "Masal değil ki o, gerçek şey. Ben küçükken ikide bir anlatırdın onu bana. Ben de hep masal sanırdım. O vahşi Aziz'den, Gulyabani'den korkar gibi korkardım. Ne zaman bir kabahat işlesem hatırlarsın. Şimdi keşiş gelirse görürsün," diye korkuturdun beni. Ben de bir koltuğun altına siner, ses etmeden beklerdim. "Ya beni bulur da alıp götürürse?" diye. "Ünlü keşiş Lyonlu Pierre'i mi anlatırdınız?" diye araya girdim. "Onu tanımış mıydınız Madame Pica? O kadar çok şey anlatırlar ki hakkında. İnanılmayacak, insanı şaşkına çevirecek şeyler." "Madame, ne olur şu naçiz dilenci kulunuza söyleyin. Onu gördünüz mü hiç? Karşılaştığınız oldu mu onunla? Neye benziyordu? Ben kendim bir keresinde onu görmeye gitmiştim ama geç kaldım. Vardığımda ölmüştü." Francesco gülümsedi. Pabuçlarını bir yana fırlatıp atmış, dedi annesine takılarak. "Sözde yalın ayak, onun peşinden gidecekmiş ama bırakırlar mı hiç? İlkin eve kapatmışlar, sonra da birine vermişler. Derken bir oğlu olmuş, o da onu unutmuş. Görüyorsun ya, aradığı Tanrı değilmiş, istediği bir oğlanmış." Güldü ama Madame Pica'nın canı sıkılmıştı. "Onu hiçbir zaman unutmuş değilim. Sadece şimdi uğraşacak başka kaygılarım var," dedi içini çekerek. "Nasıl unutabilirim onu? Düşlerimden eksik olmaz hiç. Söyle bize, ilk nasıl karşılaşmıştın onunla anne?" dedi Francesco yastığa sırtını dayayarak. Bütün gün uyumuştu, bedeni iyiden iyiye dinlenmişti. Gözlerini kapadı. "Kulağım sende." Madame Pica nar gibi kızardı. Başı önüne eğik bir süre sustu. Göz kapakları yaralı bir kuşun kanatları gibi çırpınıp duruyordu. Bu keşişin, madamın ta derinlerinde, gönlünün karanlıklarında gömülü olduğu apaçıktı. Onu aydınlığa çıkarmaya cesaret edemediği gibi istemiyordu da. Yakarır gibi oğluna, "Sana gerçek bir hikaye anlatsam," dedi. Francesco gözlerini açtı. "Hayır, Pierre'i anlatacaksın bize," dedi kaşlarını çatarak. "Başka hikaye istemiyorum. Önce onunla ilkin nasıl karşılaştığını, ne zaman, nerede gördüğünü, sana neler dediğini derken ondan nasıl kaçtığını. Hakkında bir sürü şey işittim ama hiçbirine inanmıyorum. Şimdi vakti geldi artık, gerçeği bilmek istiyorum." Bana doğru döndü. "Herkesin bir gizlisi saklısı vardır hayatında," dedi. "Bu da anneminkisi işte." "Pekala oğlum, her şeyi söyleyeceğim," dedi Madame Pica telaşını gizlemeye çalışarak. "Şimdi sus da dinle." Ellerini kucağına koydu. Oğlununkilere benzeyen ince, nazik parmakları avucu içinde tuttuğu mendil ile sinirli sinirli oynamaya başladı. "Vakit akşamdı, bir cumartesi akşamı," diye ağır ağır başladı hafızasını yoklayarak. "Evimizin bahçesindeki bitkilere, defneye, mercan köşk otuna, kadife çiçeğine filan su veriyordum. O akşamüstü sardunyalardan biri kırmızı bir çiçek açmıştı. Önünde durmuş bakarken sokak kapısı hızla açıldı, içeri biri girdi. Korku içinde döndüm. Karşımda yabani kılıklı bir keşiş vardı. Hırkası paramparçaydı, yamalarla doluydu. Beline de kalın bir ip bağlamıştı. Ayakları çıplaktı. Çığlık atmak için ağzımı tam açmışken avucuyla dudaklarımı kapattı. "Tanrı bu evi korusun," dedi, elini kaldırıp evi kutsadı. Sesi pesten geliyordu, yabaniydi. Ama ortalarına doğru dile getirilemeyecek bir yumuşaklık sezdim. kim olduğunu, ne istediğini, niçin böyle soluk soluğa olduğunu, kimden kaçtığını soracaktım. Ama gırtlağım düğümlenmişti. Ses çıkmadı ağzımdan. "Evet, kaçıyorum," dedi. Dudaklarımın hareketinden ne soracağımı anlamış gibi. "İsa'nın düşmanlarından kaçıyorum. İşitmedin mi adımı benim? Keşiş Pierre'im ben. İsa'nın beyaz zambaklı o paramparça olmuş sancağını açan kişi. Yalın ayak, aç susuz, köy köy, kent kent dolaşan, İsa'nın elinden kırbacı alıp bütün zina edenleri, yalancıları, dolandırıcıları, Tanrı'nın tapınağından kovan kişi." O konuşurken sokakta büyük bir gürültü koptu. Kapılara vurarak, yuha çekerek, meydan okuyarak geçen büyük bir kalabalıktı bu. Kilisemizin çanı şiddetle çalmaya başladı. Keşiş yumruğunu sıkarak sokak kapısına doğru döndü ve acı bir hoşgörüyle dudaklarını büktü. "Kokusunu aldılar," diye gürledi. "İsa'nın kokusunu, büyük düşmanlarının şimdi de çılgınlar gibi onu yeniden çarmıha gelmeye koşuyorlar. Ey sen Pilates, sen Kayfas, İsa geliyor. Yargı günü yaklaştı." Kalabalık gelip geçti. Bizim kapıya vurmayı göze alamadılar. Sonra köprüye doğru yönelip görünmez oldular. Bahçede keşişle baş başa kalmıştık. Gözünü bana dikmiş bakıyordu. Ben tir tir titriyor, gözlerimi kırmızı sardunyadan ayırmıyordum. Bu yabani keşişten fışkıran güce dayanamayacak durumdaydım. Birden sardunyayı yakaladığı gibi büktü, bütün taç yaprakları yere saçıldı sardunyanın. Çığlık attım. Gözlerim yaşla doldu ama o kalın kaşlarını çatmakla yetindi. "Yaradana bakacağına, yarattığı şeylere bakarak ruhunu yitirmekten utanmıyor musun? Yeryüzünün bütün güzellikleri görünmeyeni görmemizi önler. Bu yüzden yok olmalıdırlar." Francesco bu ana kadar başı önüne eğik dinlemişti. Birden gözlerini kaldırıp baktı. Yanakları alaldı. "Olamaz, olamaz, olamaz," diye bağırdı. Bana doğru döndü. "Sen ne dersin Leo kardeş?" "Ne diyebilirim ki efendim? Ben biraz ahmağımdır. Bir şeye inanabilmem için onu görmem, işitmem, ona dokunmam gerekir. Görünmeyenin ne olduğunu ancak görüneni gördükten sonra hayal edebilirim. Görünen hiçbir şey olmasaydı hapı yutmuştum." "Güzellik Tanrı'nın kızıdır," dedi Francesco. Açık pencereden bahçeye, asma çardağına, gökte dolaşan dağınık beyaz bulutlara bakarak. "Güzellik Tanrı'nın kızıdır, bundan eminim. Tanrı'nın yüzünün nasıl olduğunu ancak güzel şeylere bakarak tahmin edebiliriz. Sardunya'nın taç yapraklarını saçan şu senin keşiş, bu yüzden cehennemi boylayacak." "Ama bunu benim ruhumu kurtarmak için yaptı," diye karşı çıktı Madame Pica. "Sardunya dediğin nedir ki? İnsan ruhu yanında, keşişin dediğin o kimse, sırf benim ruhumu kurtardı diye elinde o kırmızı sardunya ile cennete girecek." "Ne dedin? Ruhunu mu kurtardı?" dedi Francesco annesine şaşkın şaşkın bakarak. "Hani baban gelip onu kapı dışarı itmişti? Öyle dememiş miydin bana? Şimdi de tutup niçin bana gerçeği söylemedin? Çocukken anlayamazdın da ondan. Büyüdüğünde söyleyecek olaydım, bu kez de gülerdin. Ama şimdi hastasın. Bedeninin ateşi biraz yatışmış durumda. Tanrı'nın gizli müjdelerini gülmeden dinleyebilirsin. Sana söylemeye şimdi karar verişim bundan." "Söyle anne, söyle," dedi Francesco merak içinde. "Gülmeyeceğim, üstelik neredeyse ağlayacağım. Vakit geldi, haklısın anne. Sözlerine kulak vermemin zamanı geldi." Böyle söyler söylemez hüngür hüngür ağlamaya başladı. "Niçin ağlıyorsun yavrum, niçin titriyorsun böyle?" diye sordu annesi korku içinde oğluna sarılıp. "Kanımı içimde duyuyorum da ondan anne, senin kanını." Madame Pica mendilini aldı ve boynundaki şakaklarındaki teri sildi. Bir ara bana baktı. Sanki benim yanımda konuşmak istemiyormuş gibiydi. Kalktım. "Ben çıkayım isterseniz efendim." Francesco buyurur gibi elini uzattı. "Kal," dedi. "Otur oturduğun yerde. Anne çekinme, konuş." Madame Pica'ya baktım. Kaşları titriyordu. İçimi okur gibi bakıyordu. Beni zihninde tartıyordu. "Kal," dedi sonunda. "Çekinecek hiçbir şeyim yok. Yüreğim temiz. Anlatayım." "Haydi başla," dedi Francesco sabırsızlıkla annesine bakarak. Keşiş elini başımın üstüne koydu. Beynime bir alevin indiğini, boğazıma yayıldığını, içimi yaktığını duydum. Neydi bu alev? Hıçkıra hıçkıra ağlamak, bahçenin ortasında oynamak ya da sokağa koşup, pabuçlarımı bir yana fırlatarak yola düzülmek, bir daha da baba evine dönmemek geliyordu içimden. Tutuşuyordum. Neydi bu alev? Tanrı olmalı, Tanrı olmalı diye bağırdım kendi kendime. Tanrı böyle girermiş insanın içine. Madame Pica'nın yanakları, gırtlağı alev alev yanıyordu. Kalktı, pencere kenarındaki sürahiyi alıp bir bardak su doldurdu, içti. İçindeki ateşi söndürmek istiyormuş gibi bardağı yeniden doldurdu ve içti. Sonra diye sordu Francesco kendisini tutamayarak. Madame Pica başını önüne eğdi. Sonra yavrum, kendimi kaybettim. Baba evi bana dar geliyordu artık. Keşiş kapıyı açarak durup bana el edince pabuçlarımı fırlatıp bahçenin ortasına attım ve arkasından koşmaya başladım. Francesco gözleri dışarı uğramış ona bakıyordu. Bir şeyler söylemek istiyordu ama konuşamıyordu. Ben tedirginlik içinde kendisine bakıyor, yüzünü bu denli allak bullak edecek şeyin ne olduğunu kestirmeye çalışıyordum. Korku muydu, sevinç miydi, hor görümüydü? Yoksa yüzünün alevlerini söndürüp küle çeviren, derken yeniden yakıp tutuşturan, ateşi kızılı yapan her üç duygunun aynı andaki etkisi miydi? Sonunda dudaklarını oynatıp konuşabildi. Bırakıp gittin demek. Evini barkını bırakıp onunla gittin ha? Gittim diye cevap verdi durgun, yatışmış bir sesle. 16 yaşlarındaydım. Yüreğim her şeye açıktı. Bütün mucizelere inanmaya açıktı o gece işte. Tanrı bana göründü. Kendi dilediği biçimde. Kimi genç kızlara yakışıklı bir delikanlı kılığında görünürmüş. Bana vahşi, yalın ayak, dilenen bir keşiş gibi göründü. O önde, ben arkada. Koşa koşa köyleri dolaştık. Bana yoksulluktan, iffetten, cennetten, cehennemden söz ediyordu. Toprak çıplak tabanlarımın altından kayıyor gidiyordu. Yeri tepmemle, keşişle birlikte göğe çıkmamız bir oldu. Dere tepe düz gittik, köylere girdik. Sadece ikimiz, büyük fatihler gibi. Keşiş bir köy alanı ortasında durdu, bir taşın üzerine çıktı. Kolunu kaldırarak dünyadaki bütün puta tapanlara, dolandırıcılara ve yöneticilere lanet okumaya başladı. Ortalık kararıyordu. Ben önde duruyor, dehşetli yüzünü meşaleyle aydınlatıyordum. Köylüler görebilsin, korkudan alt üst olsunlar diye. Bu arada babam beni buluncaya dek köyleri, dağları taramaları için dört yana şövalyelerini salmıştı. Aralarında kardeşim de vardı. Beni kavradığı gibi atının terkisine attı, evin yolunu tuttuk. Madame Pica bir ara durdu, oğluna baktı ve gülümsedi. Birkaç gün sonra da evlendim. Francesco gözlerini kapadı. İkimiz de ağzımızı açamıyorduk. Derken büyük bir sessizlik içinde, başını göğe kaldırmış kendinden geçerek şakıyan kanaryayı işittik. Hanımının bütün konuştuğu süre ötmüş olmalıydı. Ama biz duymamıştık. Zihinlerimizde vahşi keşişin peşinde koşan yalın ayaklı bir kız vardı hep. Francesco birden gözlerini açtı. İkiniz de çıkın gidin, yalnız bırakın beni. Sesi boğuk, cızırtılı çıkıyordu. Tek söz söylemeden annesiyle birlikte kapıyı açıp çıktık. Francesco bütün gece yalnız kaldı. Kimseyi içeri almadı. İç çekişlerini, ara sıra da kalkıp temiz hava almak için pencereyi açışını duyuyorduk. Sabahleyin Leo kardeş diye beni çağırdığını işittim. Koşup baktığımda yatağa sırt üstü uzanmış kıvrandığını gördüm. Yüzü bal mumu gibiydi. Hapı yuttum Leo kardeş dedi dönüp bana bakarak. Sağımda Tanrı'nın, solumda şeytanın uçurumu. Kanatlanmazsam mahvoldum demektir. Düşmek işten bile değil. Ne oldu Francesco diye sordum sarsılarak. Niye titriyorsun böyle? Anamın kanı diye mırıldandı. Anamın kanı. Duymadın mı? Çılgınlık bu. Çılgınlık değildi anneni dürten Francesco. Tanrıydı. Çılgınlık. Bütün gece boyunca düşümde annem gibi pabuçlarımı babamın bahçesine fırlatıp attığımı, aşağılara doğru kurşun gibi indiğimi gördüm. Bir şeye tutunmak için elimi boşuna uzatıyordum. Tuttuğum boş havaydı hep. Kollarını başının üzerine almış, açıp kapayarak havaya sarılıyordu. Alnını okşadım. Yavaş yavaş ovdum. Gittikçe yatıştı ve başını yaralı bir kuş gibi göğsüne bıraktı. Çok geçmeden uyumuştu. Ona bakıyordum. Uykunun bütün kapıları açtığı şu anda yüreğinden neler gelip geçiyordu acaba? Yüzü niye ikide bir değişip duruyordu? Bazen kaşları şaşkınlıktan yukarı kalkıyor, bazen dudakları dile getirilmez bir acıyla sarkıyor, bazen de bütün yüzüne bir nur iniyordu. Gözleri bu denli parlaklığa dayanamıyormuş gibi kapaklarını kırpıp duruyordu. Birden ellerini uzatıp korku içinde koluma yapıştı. Leo kardeş, sen misin? Gördün mü onu? Kimi? Daha şimdi buradaydı, havaya karıştı. Odada olmalı henüz. Kim efendim, kim karıştı? Düş görmüş olacaksınız. Hayır Leo kardeş, düş değildi. Gerçeğin kendisinden daha gerçek bir şey varsa, işte o idi. Kalkıp oturdu yatağında, gözlerini ovuşturmaya başladı. Uyuyorum sandın değil mi? Uyumuyordum. Kapılar kapalıydı ama o içeri girdi. Kollarını ileri doğru uzatmış, kör bir adam gibi el yardımıyla ilerlemeye başladı. Paçavralar içindeydi. Binlerce yamalı, binlerce paçavra, çürük et kokuyordu. yatağıma geldi, beni arayıp buldu. Signor Bernardone'nin şımarık oğlu sensin değil mi? Benim diye cevap verdim ürpererek. O halde haydi kalk bakalım, kalk üstümü başıma çıkar, beni yıka, sonra da yiyecek bir lokma bir şey ver. Yalvarmıyordu, buyuruyordu. Kimsin sen? İlkin soy yıka beni, sonra da bir lokma bir şey ver. Kalktım, üstünü başını çıkarmaya başladım. Bu ne paçavralardı ya Rabbim, ne yamalardı, nasıl da leş kokuyordu. Ya vücudu, karşımda çıplak vücudu, bu ne perişanlıktı. O ayaklar, şiş şiş, yüzlerce yarayla kaplı. Kafasına geçirmiş olduğu kukuletasını çıkardım, tavlanmış demirin açtığı yarıklarla çizik çizik olan şakakları göründü. Alnında haç biçiminde kırmızı bir yara vardı. Ama beni en çok dehşete düşüren şey, ellerindeki ayaklarındaki kanlı, iri delikler oldu. ''Kimsin sen?'' diye sordum yeniden, tiksine korka, aval aval bakarak. ''Yıka beni'' deyip duruyordu. Gidip su ısıttım, onu yıkadım. Sonra sandığın üstüne oturdu. ''Şimdi oturmakta olduğunuz şu sandığın ve yiyecek ver'' dedi. Koca bir tabak dolusu yiyecek getirdim önüne. Eğildi, ocak başından bir avuç kül alıp yemeğin üstüne attı ve yemeye başladı. İşini bitirince ayağa kalktı. Yüzü durulmuştu. Yumuşak ve esirgeyici bakışlarla bakıyordu bana. ''Artık kardeşimsin benim'' dedi. ''Eğil bana. Kendi yüzünü gör. Ben de sana eğilirsem kendi yüzümü görürüm. Artık kardeşimsin benim. Allah'a ısmarladık.'' ''Nereye? Sen nereye? Ben oraya. Şimdi Allah'a ısmarladık.'' Bunu der demez havaya karışıp kayboldu. Kokusu hala odamda. ''Kimdi? Kim? Sen ne dersin Leo kardeş?'' Cevap vermeden, görünmeyen konağa dokunmaktan korkarak sandığın üstüne yana kaydım. Kim olabilirdi? Karanlık cinlerin habercilerinden mi? Aydınlık kuvvetlerden gelen bir müjdeci mi? Emin olduğum tek bir şey vardı. O da zengin delikanlının çevresindeki havada bir çatışmanın yer aldığıydı. 3 gün daha geçti aradan. Francesco'nun solgun yanaklarına renk gelmeye başladı. Oynak yerleri güçlendi. Dudakları pembeleşti, bedeni acımaya, canı yemek çekmeye başladı. Vücudu yeniden ayak üstüne kalkınca ruhu destek buldu. Böylece dünyada onunla birlikte güçlendi. Bahçe, kuyu, asma çardağı, odada dağınık duran aletler, sokaktan gelen sesler, geceleri gökteki yıldız kümeleri. Hepsi de zaman ve Tanrı'nın tayin ettiği yerlerden belirip kendiliklerinden düzene girdiler. Dünya Francesco'nun kanıyla eski düzenine dönüyordu.